Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 21 Eylül 2020 Pazartesi, yeni bir haftaya yine sıcak bir gündemle başlıyoruz. Pek çok başlık var size aktarmaya çalışacağım bugün yine. Önce bir özet geçelim. Covid-19 haberleri var. Küresel çapta can kaybı 1 milyona yaklaşıyor. 960 bin civarında veriliyor. Vaka sayıları 31 milyon. Amerika başı çekiyor. 6.8 milyon vaka var Amerika'da. Hindistan, Brezilya takip ediyor. Rusya takip ediyor. Dördüncü sırada 1 milyondan fazla. Türkiye'de yüz yüze eğitim ve ana sınıfı ilkokullarda başladı. Çok tartışma var. Tabii eşitlik açısından da önemli tartışmalar olduğunu belirtmek gerekiyor. Doğu Akdeniz sıcak, 18 Ekim'e kadar yeni bir NAVTEX ilanı var Türk tarafından. NATO çerçevesinde askeri temaslar devam ediyor. 24-25 Eylül'de Avrupa Birliği zirvesi var. Liderler zirvesi ve yaptırımlar uygulanacak mı, uygulanmayacak mı Türkiye'ye tartışmaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan o tarihe kadar diplomatik girişimleri hızlandıracak, öyle gözüküyor. Tabii ön koşulsuz müzakere vurgusu var Türkiye tarafından, onu belirtmek lazım. Bir Yunan gazetesinin attığı başlık, küfürlü başlık, kızdırdı Ankara'yı. Yunanistan'dan harekete geçilmesi isteniyor. Macron'un hafta sonu Fransa liderinin Türkçe tweet'i çok tartışma yarattı. Avrupa Birliği'nin Türk şirketlerine silah ambargosu nedeniyle, Libya nedeniyle uyguladıkları yaptırımlar yürürlüğe girdi efendim. Libya ile ilgili diplomatik gelişmeler var, size aktaracağım. Suriye, İdlib'den başlıklar var. Orta Doğu'dan başlıklar var. Bugün Türk dış politikasının durumuna bakacağız. Zirve öncesinde, AB zirvesi öncesinde hem Türkiye'nin Akdeniz'deki pozisyonu, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri, Mike Pompeo da Yunanistan'ı ziyaret edecek bu arada. Hem Orta Doğu, İdlib, Suriye başlıklarını konuşacağız. Profesör Barış Doster'e bağlanacağız programın ikinci yarısında. Amerika'da başkanlık seçimleri, yarış hızlandı. Trump böyle epey vurgulu işler, açıklamalar yapıyor. Özellikle Covid-19 ile ilgili tabii çok tartışma var Amerika'da. İran'a yönelik BM yaptırımlarını Amerika yeniden yürürlüğe soktu ama BM'nin bu işe onay verdiği söylenemez. Tartışmalar var. Türkiye, Amerika-Çin ilişkileri, Rusya ilişkileri, dünyadan başlıkları elimden geldiğince, zamanım el verdiğince size aktaracağım efendim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2 frekanslarımız, biliyorsunuz her gün söylüyorum. Buralardan bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Radyo'nun web sitesi üzerinden dinleyebilirsiniz. Haber Ajansı'nın Türkiye'nin her yerinden dinleyebilirsiniz. Cep telefonu uygulamasından dinleyebilirsiniz. YouTube linkini de paylaşıyorum Twitter hesabımdan. Oradan da izleyebilirsiniz YouTube üzerinden. Başlayalım Eksen'e. Evet. Covid-19 vakaları hakikaten 1 milyona yakın artık, ölü sayıları 31 milyon vaka sayısı. Başta da söyledim, Amerika, Hindistan, Brezilya, Rusya dörtlü. Tabii dünya çapında binlerce mutasyon oluştuğu açıklamaları da geliyor. 22'si sabit, istikrarlı bir şekilde kalıtım yoluyla geçiyor diye bilim insanları söylüyorlar. Tabii Ocak-Mart aylarında daha çok mutasyonlar vardı. Daha sonra da tespit edilmemiş durumda. Amerika'da 200 bini aştı vaka sayıları, 200 ölü sayıları, can kaybı sayıları. 203.188 en son Worldometer sitesine yansıyan, bu daha da fazla olabilir aşağı yukarı rakamlar. Zaten temel aldığımız bir Worldometer internet sitesi var, bir de Johns Hopkins'ten açıklamalar var. Amerika genelinde çok yüksek tabii ki. Kanada'da aynı şekilde 9 bini aşmış durumda can kaybı sayısı. Brezilya'da hafta sonu itibariyle ölü sayıları arttı. Hindistan'da 1200'lerden fazla, Brezilya'da 1000'e yakın, Meksika'da 500'den fazla can kaybı var. Latin Amerika'da Amerika'nın ardından Hindistan'la birlikte nüfusları yüksek tabii. Amerika'yı takip eden ülkeler. Fransa'da da hafta sonu 13 bini aştı vaka sayısı. Bir patlama, yeni bir rekor kırıldı. Okullar kapatıldı. 89 okul kapatılmış durumda, Fransa'da açılmıştı. İtalya'da bir de bugün, dün ve bugün referandum var. Parlamenter sayısının azaltılmasına yönelik bir anayasa değişikliği oylamasına gidiliyor. İspanya'da 6 bölgede, Madrid'de, başkentte 21 Eylül'den itibaren karantina tedbirleri uygulanmaya başlanıyor. Orada da bir patlama var. Bir yandan İspanya Başbakanı, Başbakan Yardımcısı solcu Pablo Iglesias ülkenin monarşi yerine cumhuriyete geçmesi gerektiğini söyledi. Bir siyasi tartışma başlattı. Kraliyet ailesi epeydir krizde. Kral Juan Carlos yolsuzluk skandalı sonrası ülkeyi terk etmişti. Birleşik Arap Emirlikleri'ne taşınmıştı, hatırlayın. İngiltere'de, Londra'da İkinci bir karantina uygulaması olur mu olmaz mı tartışmaları yapılıyor. Ülke çapında yapılıyor bu tartışmalar ama çok da olacak gibi değil. Fransa Sağlık, Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock'un açıklamaları vardı. Boris Johnson Başbakan'ın açıklamaları vardı. İstemiyoruz karantinayı diyorlar. Ancak ikinci bir dalganın geldiğini de gördüklerini dile getiriyorlar. Ağır cezalar getirdiler. Karantinada olması gereken şahıslar kaçıyorlar. Dolayısıyla onlara sert cezaları devreye soktular. 10 bin sterline kadar para cezası, önce 1000'le başlayacak, ihlal tekrarlanırsa artacak şeklinde yeni kısıtlamalar var. Belli bölgelerde zaten devreye sokulmuş durumda ki 14 Eylül'den bu yana 6 kişinin bir araya gelmesini de yasakladılar İngilizler. Boris Johnson'ın uygulamalı çıkışları tabii salgın yayıldıkça daha fazla önlem almak gerekiyor söylemleri. Türkiye'de bizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı geçtiğimiz hafta sonuna doğru. Benzer şeyler, yani dünyada bir paralellik olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada da gösteriler vardı, Covid-19 önlemleri ve aşı karşıtı grupların hafta sonunda Londra'da yaptığı eylem. Polis müdahalesine dönüştü, 32 kişi gözaltına alındı. Almanya'da maske yasağı sıkı uygulanmaya çalışılıyor. Özellikle Bavyera'da devreye sokuluyor. Ama Düsseldorf gibi kentlerde de aynı şekilde Britanya'da, Londra'daki gibi gösteriler, pazar günü dün gösteri vardı. Pandemiye son verin, korona bir yalandır. Korona isyancıları pankartlarıyla yürüdüler orada da. Rusya'da 6000'in üstüne çıktı yeniden vaka sayıları, kaç gündür devam ediyor bu eylem. 1.109.000'i geçmiş durumda vaka sayıları. Ölü sayısı görece düşük, resmi rakamlara göre 19.489 kişi. İsrail'de yeniden karantina uygulamasına geçirmek zorunda kalındı. 180.000'i aştı vaka sayıları. Nüfusunun da azlığı düşünülürse yaklaşık 8-9 milyon. Can kaybı 1.226 İsrail'de. Aktif vaka sayısının bu gidişle 50 bine yükseleceği uyarısında bulunuyor İsrail'li bilim insanları. Irak'ta yine can kaybı 8 binleri geçmiş vaziyette. 315 binden fazla da vaka var. İran aynı şekilde, istatistikler endişe verici diyor Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani. Neredeyse tüm ülke kırmızı bölge kategorisinde gözüküyor. Türkiye'de 1519 yeni vaka, 61 ölüm açıklandı. Koca tarafından Sağlık Bakanı, bir bilim kurulu üyesi Gazi Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Ahmet Demircan yakalanmış. Maalesef doktorlarımızı, sağlık çalışanlarımızı da kaybediyoruz. Ve yüz yüze eğitim ana sınıf ve ilkokullarda bugün itibariyle başlıyor. Tabii belli önlemler gündeme alındı. Belli saatlerde okullar açık olacak. Belli günlerde açık olacak. Efendim sınıfları ikiye ayırıyorlar. Okullarda yemek olmaması, ziyaretçi yasağı gibi bir takım işte dezenfektanlarla okulların temizlenmesi. Bunlar devreye girdi deniliyor. Ücretsiz maske desteğinden de bahsediliyor 3 hafta içerisinde ama hakikaten özellikle farklı uygulamalar çok dikkat çekici. Özel okullarda ve devlet okullarında anlaşılan o ki ayrı uygulamalar var. Peki çocuklar bundan nasıl etkilenecekler? Evde eğitim de bir yandan devam ediyor. Böyle bir müfredatın birliği diye bir şey kalmıyor. Bu çocuklar aynı sınavlara girecekler. Eşit koşullarda eğitim alamamalarına rağmen hakikaten eğitimde Covid-19 tablosu hiç parlak değil. Ve eşitlik de elden kaçıyor. Bu gidişte daha da beter olacak gibi gözüküyor efendim. Evet, Akdeniz'e geçelim. Navtex ilanı gelmişti. Barbaros Hayrettin Paşa'nın çalışmaları için hafta sonu 18 Ekim'e kadar Navtex ilan ettiler. Türk Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından duyurusu da yapıldı. Artık zaten sürekli yapılıyor bu. Yani bir Navtex birlik bitiyor, ötekisi başlıyor. Hafta sonunda Yunan Dışişleri Bakanı'nın NATO Genel Sekreteri ile görüşmesi vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı Twitter'dan. Süreci vakur ve olgun bir biçimde Türkiye'nin yürüttüğünü iddia ediyor. Israrlı provokasyonlara aldırış etmediklerini söylüyor. Samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye alan kazandırmak hedefinde olduklarını dile getirmişti. Şimdi bir de tabii Yunan Demokratia gazetesinin bir başlığı vardı. Epey hakaretengiz de ifadeler içeriyordu. Cumhurbaşkanı avukatları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuşlar. Başsavcılıkta soruşturma başlatmış. Dilekçede de Türkiye'de olması gerekmediği, Türk adli makamlarının böylesine bir girişimde bulunabileceği dile getirilmiş. Tabii Yunanistan kınamıştı. Türkiye'de hükümet hep bir ağızdan eleştiriler getirdi bu gazeteye. Hulusi Akar da açıklama yaptı. Efendim işte Adalet Bakanı Abdullah Gül Yunan mevkidaşına mektup yolladı. Fahrettin Altun da açıklama yaptı. Aynı şekilde mektup yolladı. Basın özgürlüğüne gölge düşüyor bu şekilde. Olmaz şeklinde. Tabii Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da bu gazetenin başlığını kınamıştı. Dolayısıyla da ne kadar başka yabancı ülkelerin medyalarının attıkları başlıklara ne kadar ve nasıl müdahale yapılabileceği biraz tabii hepimizin kınamalarıyla ilgili bir şey. Süreç, adli süreç başlatılmasıyla mı alakalı? Bu da tartışmalı bir mesele. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları vardı. Hafta sonunda yaptığı açıklamaları. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın da Erdoğan'a hakaret olarak algıladığını belirtip o zaman gerekeni yapsınlar açıklamasında bulundu. Kıbrıs'la ilgiliydi daha çok açıklamalarının özü. Yeniden bir müzakere başlatılır mı? BM Genel Sekreterinin bir takım girişimleri var Kıbrıs'la ilgili. Ancak KKTC'de seçimler ertelenmişti Covid-19'dan ötürü yapılamamıştı hatırlayalım. Ve Güney Kıbrıs hükümeti de tehdit altında müzakerelere başlanamayacağını söylüyor. Hükümet sözcüsü vekili Sentonas hafta sonunda bu konuda açıklama yaptı. Güven artırıcı önlemler geliştirme çağrısı var Guterres'in, ona atıf yaptı. Özellikle Maraş'ın durumu, Maraş'ın yeniden açılması Türk tarafını sık sık dile getirdiği bir durum. Fransa'nın Avrupa Bakanı Clement Boon, Güney Kıbrıs'ı mevkidaşıyla beraber bu arada Akdeniz'de, Kıbrıs'ta Yavuz Sondaj gemisinin ve Kapalı Maraş'ın etrafında uçuş yapmış. Buna biraz, bu biraz Ankara'yı sinirlendirdi. Şimdi Yunan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou da ilk yurt dışı ziyaretini Güney Kıbrıs'a gerçekleştirecek bugün. Ve Mart'ta göreve gelmişti. Tabii ilk de ziyareti olacak bu. Siyasi partilerle, parlamento başkanıyla Anastasiadis'le görüşecek kendisi. Muhtemelen buradan da bir gerilim çıkacak. Hafta sonu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir girişimde bulundu. Bir tweet attı. Türkçesi çok tartışıldı Türk kamuoyunda. Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik. İyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu'nun da çağrısı görünüşe göre de işitilmiş, ilerleyelim şeklinde bir tweet hesabıydı bu. Liderler zirvesi öncesinde tabii Türkiye'de bu işte Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa liderine tweet attırdı, Türkçe tweet attırdı şeklinde yorumlandı. Erdoğan bu hafta sıkı diplomasi yürütecek Ankara, öyle gözüküyor. Açıklama yapıldı, video konferans yoluyla Türkiye-AB ilişkilerinin gündeme geleceği, görüşmeler olacak, yoğun diplomasi trafiği olacak deniliyor. Angela Merkel'le, Almanya şansölyesiyle, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'le telefon görüşmeleri olacak. İbrahim Kalın yaptı bu açıklamaları. Kimisiyle telefon görüşmesi, kimisiyle video konferans şeklinde Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerine değindi. İşte gümrük birliğinin güncellenmesinden vize liberalizasyonuna pek çok başlık olduğunu anımsattı, sığınmacılar, mülteci anlaşması. Yani hepimizin konuştuğu şeyler, bir türlü de bir somutlanan bir şey yok tabii ki. Ne vize meselesi, liberalleşme söz konusu olabiliyor, ne gümrük birliği güncellenebiliyor. Hiç de bir şey olmuyor ama dillerde hep bu başlıklar var. Yaptırım tehditleri ile sonuç alamaz Avrupa Birliği. Genel olarak verdikleri mesaj bu oldu. Avrupa Birliği'nin Bugün itibariyle 3 Türk firmasına Libya yaptırımı geldi. Libya'ya silah ambargosu nedeniyle 2 kişi de var burada. AB'deki banka hesaplarına blokaj geliyor. Seyahat edemeyecekler oralara. Böylesine yaptırımlar. Belki de benzerleri aslında 24-25 Eylül'de çıkabilir diye görüş beyan edenler var. Ben size Cuma günü aktarmıştım. Tobruk parlamentosu ülkenin Libya'nın doğusunda onun atadığı Halife Hafter'in açıklamaları var. Petrol blokajını kaldırmıştı. Amerikalılarla görüşmesi vardı. Rusya bu petrol ihracatının yeniden başlanması kararını memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Bogdanov'la Türk Büyükelçi Simsar'ın görüşmeleri vardı. Moskova Büyükelçisi Libya'yı ele aldılar hafta sonunda. Özellikle Rusya'dan yapılan açıklamalar Sirte ve Cufra'nın askerden arındırılmasını görüştükleri yolunda. Kiminle? Türkiye ile, Fransa ile, Mısır'la. Mihail Bogdanov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Rusya'nın böyle söylüyor. 5 artı 5 mekanizması zaten Almanya üzerinden tesis edilmişti Libya'da yeniden. Ülkenin ikiye bölünmüş ülkenin bir araya gelmesi için. Bir de tabii Trablus hükümeti başbakanı Fayez Sarrac'ın istifa açıklaması vardı. Ekim sonuna kadar görevini devredeceğini duyurmuştu geçen hafta. İbrahim Kalın bu konuyu da değerlendirmiş ve istifa kararını değerlendirirken Libya ile yaptığımız anlaşmaları Türkiye olarak bizi etkilemez demiş. Kendisinin kararı demiş, desteğimiz de devam edecek UMH hükümetine ifadelerini kullanmış İbrahim Kalın. Evet, Suriye ile ilgili başlıklar var. Şimdi tabii Rusya'nın şikayetleri var. Amerika'nın rejim değişikliği politikasını devam ettirdiğini söylüyor Rusya. BM'deki daimi temsilci Vasili Nabeznya'nın açıklamaları vardı. Trump'ın özellikle Suriye devlet başkanını suikastla öldürmeyi planladığını açıkça ifade etmesi ya da doğrulaması diyelim, daha önce söylenmiş sözler ama bu bile bunun işareti diyor. Amerika'nın Suriye'nin kuzeydoğusuna zırhlı araç takviyesi hafta sonunda yine gündeme düştü. Burada tabii işte IŞİD'le mücadele gerekçesi gösteriliyor. Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürtlerin yapılanmasına destek olarak Türkiye tarafından algılanıyor. Rus savaş uçaklarının ise İdlib'de saldırıları, bombardımanları olduğu yolunda haberler Arap medyasına daha çok yansıdı. Heyet Tahrir-i Şam, yani El-Kaide'ye yönelik bugün Türk ve Rus askerlerinin İdlib'de bir tatbikat gerçekleştirdikleri haberi olduğunu aktarayım. Ayrıca Rusya tarafından yine ikazlar var İdlib'de. Heyet Tahrir-i Şam, El-Kaide militanları İdlib'in güneyinde iki köyde provokasyon planı yapıyorlar. Kimyasal silah kullanacaklar, geçmişte yaptıkları gibi, tarafları uzlaştırma merkezinin açıklaması bu efendim. Orta Doğu'da bir IŞİD lideri yakalanmış Bağdat'ta ama ismini cismini açıklamıyorlar. Erbain törenlerine saldırı, Şiilerin törenlerine saldırı düzenleyeceği gerekçesiyle Bağdat Uluslararası Havalimanı'na yine roketli saldırı vardı. Lübnan'da hükümet bir türlü kurulamıyor. Başbakan Mustafa Edip atandı. Emmanuel Macron Ekim ortasında bir Lübnan'a yardım, Beyrut patlaması 4 Ağustos'ta çok büyük zararlar vermişti Lübnan'a, yardım konferansı toplamak istiyor ama hükümetin kurulması şartı var. Fakat Mustafa Edip hükümeti henüz oluşturamıyor, uyarıları olduğunu belirtmek gerekiyor Lübnan'a yönelik. Evet, ve hafta sonu Orta Doğu ile ilgili en çarpıcı haber Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklamasıydı. İran ile nükleer anlaşma kapsamında, ki Amerika çıkmıştı o anlaşmadan 2018'de, BM Güvenlik Konseyi tarafından kaldırılan silah ambargosu başta olmak üzere yaptırımları yeniden yürürlüğe soktuklarını duyurdu. 1696, 1737, 1747, 1803, 1835 ve 1929 sayılı kararlar, eski kararlar bunlar, onun altını çizmek gerekiyor. Ve 18 Ekim itibariyle aslında nükleer anlaşma 2015'te imzalanmıştı. Süre doldu ve silah ambargosu kaldırılıyor. BM yaptırımları kaldırılıyor. Amerika bunu engellemeye çalışıyor ancak anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiği için ve diğerleri hala anlaşmada kaldığı için bunu başaramıyor. Ama Pompeo bu açıklamayı yaptı ve BM'nin tüm üyelerine bu yaptırımlara uyma çağrısı yaptı. Eğer uymazlarsa onlar da yaptırıma uğrayacaklar dedi Mike Pompeo. Tabii bunu İran sert tepki gösterdi. Cevat Zarif, İran Dışişleri Bakanı, propaganda yapıyor Amerika dedi. Hasan Rouhani başarısız oldu Amerikalılar dedi. Biraz da hakikaten öyle. İran Dışişleri Bakanı Perşembe günü Moskova'yı ziyaret edecek. Rusya'nın da tepkileri vardı bu konuda, ama daha önemlisi Avrupa Birliği'nin açıklamaları demem gerekiyor. AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell aynı zamanda kendisi bu COEP dediğimiz, COEP kısaltmasıyla anlıyoruz nükleer anlaşmayı. Onun bir ortak komisyonu var bütün bu meseleleri denetleyen. Onun başında yer alıyor koordinatörü Joseph Borrell. O da açıklama yaptı. BM yaptırımlarını yeniden yürürlüğe sokma sürecini başlatamayız dedi. Çünkü Amerika bu anlaşmadan çekildi dedi. Yani yaptırımları geri getiremeyiz. Bu koşullarda silahsızlanma mimarisinin kilometre taşlarından birini uygulamaya devam edeceğiz açıklaması yaptı. Bu Amerika'ya ufak çaplı bir darbe niteliği taşıyor. BM Genel Sekreteri Guterres'in de açıklaması var ki o da yaptırımları geriye döndürme yolunda bir adım atamayacaklarını, çünkü Güvenlik Konseyi'nin diğer üyelerinin bunu kabul etmediklerini söyledi. Böyle gelişmeler var. Amerika'nın bir yenilgisi söz konusu. Tabii Amerika'nın bir takım şirketlere uyguladığı yaptırımların etkisine de bakmak gerekiyor bu meseleyi asıl değerlendirebilmek için efendim. Evet, hızlandırıyorum biraz başlıklarımı. Husiler Yemen'de Arap Koalisyonu, Suudilerin öncülüğündeki Arap Koalisyonu'na savaşı durdurma çağrısı yaptı. Hem pandeminin de etkisi, daha önce zaten artık 5. senesinde bitmiyor da bu savaş. Yemen'de durum vakim, Covid-19'un da etkisiyle umarız karşılığında bulur bu çağrı. İsrail'de Benjamin Netanyahu hükümeti Trump yönetiminin arabuluculuğunda Arap ülkeleriyle ilişkileri normalleştirme sürecine girdi. Ancak Covid-19'un da etkileri İsrail kamuoyunda çok tartışılıyor. Çok protesto gösterileri var. Hafta sonu da vardı. Başbakanlık konutu yakınlarında sert gösteriler oldu. İstifa çağrısı yapıyorlar Netanyahu'ya. Yani Araplarla ilişkileri normalleştirmek de kafi gelmiyor İsrail içerisindeki koşullar düşünüldüğünde. Filistin'de Fethi Hareketi ise seçimlere gitmekten bahsetti. Genel Sekreter Cibril Er-Rucup açıklama yaptı. Ancak tarih yok içerisinde. Filistin tarafı biraz sessiz bu Araplarla anlaşma sürecinden bu yana. Amerika Birleşik Devletleri Filistin meselesi çözümlenmeden pek çok ülkenin İsrail ile ilişkileri normalleştirmesini sağlamak üzere düğmeye basmıştı ve başarı da kaydetmiş gözüküyor. En son Orta Amerika ülkesi Honduras'ın da bu yıl büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağı haberi geldi. Wall Street Journal bu konuda özellikle Suudi Kraliyeti'ni Trump yönetiminin ikna etmeye çalıştığını yazdı. Genç prens, veliaht prens buna sempatiyle yaklaşıyor ama Suudi kralı galiba biraz daha muhafazakar bir tutum aldı, desteklemiyor bunu. Wall Street Journal'dan sızan haber bu şekilde. Hatta Bahreyn'in, ki arkasında Suudi Arabistan olduğunu teslim etmek lazım, Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte 11 Eylül'de normalleşme anlaşmasına imza atmasının arkasında da Suudi Veliaht Prensi'nin olduğu iddiasında Wall Street Journal gazetesi. Trump bu arada Beyaz Saray'da Kuveyt emirinin oğlunu ağırladı ve Kuveyt'in de İsrail'le ilişkileri normalleştiren ülkelerden birisi olması gerektiğini söyledi. Birbirimizi iyi anlıyoruz diye vurgular da vardı Trump'ın açıklamaları arasında. Tabii Kuveyt emirine de liyakat madalyası göndermiş oğluyla. Onu da belirtmek lazım efendim. Durum böyle tabii Filistin cephesinde göreceğiz ama Mahmut Abbas bu koşullarda görüşmeyi reddediyor diye haberler var İsrail'e. Bakalım ne kadar sürecek. Amerika'da Virginia eyaleti başta olmak üzere Minnesota, Güney Dakota, Vermont, Wyoming eyaletlerinde erken oy kullanma başladı. Uzun kuyruklar oluşmuş. Postayla evlere gönderilecek Covid-19 etkisiyle oylar söz konusuydu ama gecikmeler oluyor. Bayağı işler karışacak öyle gözüküyor 3 Kasım öncesi. Joe Biden'ın yeni gafları var. Ben size aktarmıştım. Geçenlerde Irak'la İran'ı birbirine karıştırmıştı. Theresa May ile Margaret Thatcher'ı karıştırdığı da var kendisinin birbirine. Bir de tabii Amerikan kadınlarının Amerika'da 720 milyon, bu arada Amerika'nın nüfusu 320 milyon, nereden çıkıyor 720 milyon iş gücüne geri döneceği açıklamaları var. Biden'ın sağlığıyla ilgili de tartışmalar var. Bir ara Amerikan seçimlerine daha detaylı bakacağız. Trump'a bir rezin maddesi, zehirli rezin maddesi gönderildiği haberleri vardı. Sorumlunun yakalandığını söylüyorlar. Covid gündemini yükseltiyor Trump yönetimi. 3 Kasım öncesinde herkesin aşılanması, tüm vatandaşların aşılanması vurguları, Trump'ın sürekli altını çizdiği şeyler. Bir de Amerika'da eşitlik savaşçısı diye anılan yüksek mahkeme yargıcı Ruth Bader Ginsburg, hayatını yitirdi, kanserle mücadele ediyordu. Liberal bir yargıç, şimdi yargıçları başkan atıyor ve genellikle liberal muhafazakar dengesi hep iktidardaki başkana göre değişiyor. Bill Clinton tarafından atanmış bir isimdi. Trump'ın yeni atama yapması söz konusu, fakat Trump gidici de olabilir, yani seçilmeyebilir 3 Kasım'da. Dolayısıyla şimdiden demokratlar atama yapmasın diyorlar ki kendisinin de vasiyeti, liberal yargıcın, hayatını yitiren yargıcın vasiyeti de bu yönde. Muhtemelen kadın aday göstereceği söyleniyor Trump'ın. Trump kendisi söyledi ama tabii muhafazakar bir aday da ortaya atabilir. Bu da tartışmalı. Trump dış politika başarıları üzerinden de Nobel Barış Ödülü peşine düştü. Norveçli bir vekil Sırbistan-Kosova barışı sağlandı. Ekonomik ilişkiler aslında tanıma değil ama Beyaz Saray'da bayağı da skandal bir tören olmuştu. Ben size aktarmıştım geçtiğimiz günlerde. Onun üzerinden ben hak ettim diyor kendisi. Zaten icraat olarak da Kuzey Kore lideriyle görüşmek, efendim İran'a Amerikan elçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımak, Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanımak, efendim Kasım Süleymani'yi öldürmek gibi kendince tırnak içinde başarılar ortaya atmış durumda. En son bir de Sırplarla da Arnavutları barıştırdım, Kosova'nın ayrılık sürecinde bir başarıya imza attım diyerek böyle bir gündem yaratmış durumda. Çin'le TikTok ve WeChat kapışması vardı. Oracle'ın satın alması Amerikan şirketinin söz konusuydu ve anlaşmaya varılmış gözüküyor. Ben size cuma günü aktarmıştım. Eğer anlaşma olmasaydı pazar gününden itibaren bir takım blokajlara, indirme uygulamasında blokajlara gidilecekti. Gerçi WeChat kısmı mahkemeden dönmüştü ama bu da Çin'le Amerika arasında ticaret savaşlarının bir parçası haline geldi ve Amerikan şirketinin satın almasıyla çözülecek gibi gözüküyor efendim. Trump'ın tabii Çin'le kapışırken Rusya'ya daha müsamahakar olduğu iddiaları hep gündeme getirilir. Tabii bunun somut bir kanıtı var mı? Ondan emin değilim. Her alanda Amerika-Rusya ilişkileri Obama döneminden beri, Trump döneminde de gerginliğini korudu. Amerika'nın hava savunma bölgesinde Rus bombardıman uçaklarının girdiği yolunda Kuzey Amerika Havacılık Uzay Savunma Komutanlığı'nın bilgileri vardı ama rutin olarak zaten Rusya'nın hava sahasının dibinde Karadeniz'de, Baltık'ta NATO ve Amerikan uçakları görülmekte. Trump çıktı bu koşullarda. Rusya hipersonik füze teknolojisini Obama yönetiminden çaldı. Bir yandan selefi olan Obama'yı vuruyor. Yani izin verdi de Ruslar çaldı demeye getiriyor. Putin'in bu konuda açıklamaları var. Biz Amerikalılar yüzünden kendimizi koruyabilmek için hipersonik silah geliştirmek zorunda kaldık şeklinde. BM konuşmasında bu arada kaydı bitmiş Putin'in. Bu sene BM oturumları başlayacak birkaç güne. Liderler video konferans yoluyla katılacak. Herhalde bu silahsızlanma meselesi de önemli. Rusya'da Senatör Pushkov, Alexey Pushkov demiş ki eğer Joe Biden kazanırsa ilk saldırı hedefi Rusya olan neoliberal Troçkist koalisyonu iktidara gelir. Böyle de bir kaygı olduğunu belirtmek gerekiyor. Rusya Federasyonu da bunu dile getirmiş vaziyette efendim. Evet, Belarus'la ilgili haberler tabii var, başlıklar var. Belarus Dışişleri Bakanı uluslararası kuruluşlardaki katılımı gözden geçiririz eğer bize yaptırım uygularlarsa diye bir açıklama yaptı. Avrupa Birliği'nin yaptırımları Güney Kıbrıs'a takılmış durumda. Güney Kıbrıs'ta çifte standart diyor, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını istiyor deniliyor. Aslında bu doğrulandı desek yalan olmaz açıkçası, onu aktarmak lazım ama Rusya da Belarus'a önem atfediyor. Karşılıklı güven ve saygı bulunduğu yolunda Kremlin sözcüsünün açıklamaları vardı. Hafta sonunda yaptığı açıklamalar vardı. Protesto gösterileri devam ediyor yer yer ama çok da büyük bir başarı 9 Ağustos seçimlerinden sonra kaydedilmiş gibi gözükmüyor Belarus özelinde efendim. Evet, şimdilik bu özetlerle yetinelim. Türk dış politikasına bakacağız. Biraz nefeslenelim istiyorum. Andre Manukyan'dan Liliaman'ı seçmiş arkadaşlarım bugün size ara müzik olarak. Biraz müzik dinleyelim. Az sonra burada olacağız. Profesör Barış Dostler'le beraber bizden ayrılmayın.
Ödülü son derece onurlu ve ilkeli bir biçimde emek veren
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon attığımızın diğer ucunda Profesör Barış Dostler var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Çok teşekkürler. İyi yayınlar dilerim.
Ben teşekkür ederim sevgili Barış Dostler. Şimdi çok sıcak bir yaz geçirdik. Akdeniz üzerinden sular ısındı. Türkiye dış politikasını ilgilendiren çok başlık var ama. Bir kolu Libya'ya uzanıyor, bir kolu Suriye'ye uzanıyor. Şimdi bu hafta sonunda AB liderler zirvesi olacak. Bütün dikkatler oraya çevrildi. Kimileri diyor ki Avrupa Birliği Türkiye ile ilişkilerini riske atamaz. Kimileri diyor ki atar, yaptırımlar gelebilir. Nasıl bir durumda Türkiye dış politikası? Siz nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Bütün yaz sonunda geldiğimiz durumu.
Az evvel sizin de sorunuza değindiğiniz üzere gerçekten sıcak bir yaz geçirdik. Libya başlığı öyleydi. Yunanistan'la gerilimin tırmanışı öyleydi. Suriye zaten gündemin her zaman ilk sıralarında ve keza Doğu Akdeniz. Bir kere kavramsal olarak baktığımızda bir yalnızlaşma söz konusu Türk dış politikasında. Yani evet. Türkiye o denli yalnızlaştı ki Yunanistan birbiri ardına bir yandan Mısır'la, öte yandan İtalya'yla münhasır ekonomik bölge anlaşması imzaladı. Türkiye o kadar yalnızlaştı ki Yunanistan artı Güney Kıbrıs Rum yönetim ikilisi sağına İsrail'i alarak, soluna Mısır'ı alarak, arkalarını ABD'yi ve Avrupa Birliği'ni alarak Türkiye'ye karşı bir blok kurabildi. Türkiye o kadar yalnızlaştı ki Yunanistan kendi tezlerini, kendi hak ve menfaatleri doğrultusundaki bütün lafları yeri geldikçe Amerika Birleşik Devletleri'ne, sıklıkla da genellikle de Avrupa Birliği'ne, yani Brüksel'e söyletti, dillendirtti. Bütün bunları alt alta yazdığımızda dış politikamızdaki en temel birinci sorunun yalnızlık olduğunu görüyoruz. İkincisi, devlet kapasitemizin, yani iktisadi gücümüzün, siyasi gücümüzün, askeri gücümüzün, yumuşak güç unsurlarımızın çok çok çok yukarısında, çok çok ötesine taşan bir iddia, bir söylem, bir diskurs söz konusu Türk dış politikasında. Yani ekonomi bu denli dış kaynağa bağımlı iken, Türk parası dolar karşısında, avro karşısında bu kadar her geçen gün değer yitirmekteyken, Türkiye'nin jeopolitik hırsları Türk devlet kapasitesinin çok ötesinde bir diskurla dillendirildiğinden, bu da bir ikinci söylem. Üçüncü söylem, dış politikamızın çok öngörülebilir, çok güvenilir olmaması. Yani Yunanistan'la ilişkilerde çok haklı, çok meşru, çok doğru, çok temel tezlerimiz olduğu halde, bir yandan Lozan'ın hem de devletin en yetkili isimleri tarafından tartışmaya açılması Yunanistan elini kuvvetlendiriyor. Bir yandan Türk dış politikasının kurumsal belleğinin, kurumsal kimliğinin ve geleneğinin dışlanması, hatta çok seçkin diplomatların monşerler diye aşağılanması, kamuoyu önünde azarlanması, Türk dış politikasının hazırlanması sürecinde, yani işin mutfağında elimizi zayıflatıyor. O yüzden bütün bunlara baktığımızda hem sıcak bir yaz geçirdik, hem de bu yalnızlığın eski Başvekil Hazretleri Ahmet Davutoğlu'nun saptamasıyla ve terminoloji ona aittir, bu değerli yalnızlığın ne menem sıkıntılı, ne menem sakat bir şey olduğunu bir kez daha gördük Ceyda Hanım, meslektaşım.
Evet. Evet. Peki sevgili Barış dostlar, şunu sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'nin epey zaman oldu. Tabii Suriye Savaşı bir türlü de bitirilemiyor. Orası ayrı bir sancılı bir başlık. Ama şöyle bir söylem hakim oldu son dönemde. Türkiye'nin Suriye politikası büyük bir başarısızlık. Hataları tekrar etmemek lazım denildi. İşte Esad'la, Rusya'yla işbirliği yapıp savaşı orada bitirmenin yollarının aranmasından bahsedildi. Ama öte yandan Libya'da, oradaki Libya'nın batısındaki Libya de facto bölünmüş bir ülke maalesef 2011'den bu yana. O politikanın çok başarılı olduğu tespitleri yapıldı. Gerçekten başarılı mıydı Libya politikası? Bütün bu duruma gelinmesinde Libya politikası etkili değil mi? Ne düşünürsünüz?
Birincisi, sahada ve masada kuvvetli olmak önemlidir. Mehmetçiğin olağanüstü fedakarlığıyla, azmiyle, kararlılığıyla, şehit olma pahasına, kahramanlığıyla sahadaki başarısını masada taçlandırmak, masada pekiştirmek çok değerlidir. Ancak bakıyoruz ki masada baştan yanlış konumlanma, hani sıklıkla kullandığımız tabirle düğmenin, ilk düğmenin daha baştan yanlış iliklenmiş olması, sahadaki başarılara koşut, onu taçlandıran, onu besleyen bir masa başarısı getirmedi. Evet, sahadaki başarı mühim ama sahadaki başarıya koşut bir diplomatik kazanım elde edilemedi. Bu temel kurgunun yanlış olmasından, ilk düğmenin yanlış iliklenmesinden kaynaklanıyor. Suriye'de zaten bunu görüyoruz. ABD ile gerilim yaşayınca Rusya ile yakınlaşmak, Rusya ile gerilim yaşayınca gerisin geri tekrardan ABD'ye yüzümüzü dönmek zaten bunun somut kanıtı. Bu bir. Ha, gelelim Libya meselesine. Libya meselesi de benzer bir durum söz konusu. Evet, sahada bir başarı var ama bunu besleyen, bunu taçlandıran bir diplomatik başarı yok. Neden? Şundan, aynen Suriye'de olduğu gibi, aynen Mısır'da olduğu gibi, aynen Irak'ta olduğu gibi Libya'da da iç siyasete o kadar gereksiz yere, o kadar yersiz biçimde angaje olundu ki, tek bir tarafa o kadar yük yüklendi ki, Feyyaz el-Sarraç örneğinde olduğu gibi, işte onun istifasıyla bir anda boşa düşüldü. Oysa bir akıllı devletin, diplomatik belleği kuvvetli bir devletin, güçlü bir diplomatik bilince sahip bir devletin yapması, tek bir tarafa bu kadar angaje olmak değildir. Bütün taraflarla iletişim içinde olmaktır. Bütün taraflarla teması muhafaza etmektir. Dahası güçlü devlet kime denir? Güçlü devlet aynı zamanda şuna denir. Bütün taraflarla teması olan, iletişimi olan ve gerektiğinde masadan kalkmaya çabalayan, masadan kalkmak isteyen, masadan kalkmaya heves eden, yeltenen tarafa da otur oturduğun yerde diyebilecek, onu masada tutacak politik, diplomatik, askeri, ekonomik araçlara sahip olan devlete büyük devlet denir. Şimdi ben Libya ile imzalanan mutabakat muhtırasını olumlu bulan, destekleyen bir arkadaşınızım. Bunun arkasındaki politik motivasyon ne olursa olsun, İhvan kardeşliği de derseniz eyvallah. Ama son kertede bu olumluydu. Hatta ben bunun haklı, doğru, olumlu, meşru olduğunu ve hayli gecikmiş olduğunu, çok gecikmiş olduğunu düşünen bir arkadaşınızım. Nitekim dikkat ederseniz Libya ile yapılanın aynısını ya da benzerini Mısır'la yapalım diyen insanlar da var. Hatta bunlar hükümete çok yakın askerlerden, hükümetin bizzat akıl hocası olan diplomatlardan, danışmanlardan oluşuyor. Libya ile yapılanın aynısını ya da benzerini İsrail'le yapalım diyenler de var. Yani demek ki aklın yolu bir. Ama o denli yalnızlaşıldı ve bu ülkelerin iç siyasetinde o kadar gereksiz bir şekilde taraf olundu ki, işte Libya ile yaşanan son olayda olduğu üzere Libya Başbakanı'nın istifa etmesi bir anda tüm o mutabakat muhtırası dahil olmak üzere kazanımları tehlikeye düşürür hale geldi.
Peki şunu soracağım ya, buradan sonra şimdi mesela Cumhurbaşkanı biraz sanki ne kadar dikkate alıyor bilmiyorum tabii bu tarz eleştirileri, sanki bir hat değiştirmiş gibi. Mesela işte en son geçen hafta geçenlerde yine bir toplantı da yapılmıştı, oradan da benzeri bir şey çıkmıştı. Kıbrıs Rum yönetimi dışında herkesle anlaşılır, konuşulur. Bu bir U dönüşü mü ve Mısır'la bir takım görüşmelerden, hatta istihbarat düzeyinde tabii, neden dış politikada işin başında olması gereken Mevlüt Çavuşoğlu yapmıyor da bunu istihbarat düzeyinde yapılıyor sorusu da var burada. Bir şey elde etmek mümkün mü bu saatten sonra, bu hükümetle bu U dönüşü bir sonuç getirebilir mi, ne dersiniz?
Biz şimdi U dönüşlerine, zikzaklara, efendim demek istedi ki şeklinde düzeltme amaçlı açıklamalara çok alıştık. İç siyasette de alıştık, dış siyasette de alıştık. Ama dış siyaset tamamen iç siyasete odaklı olarak yapıldığında, dış siyaset içeride tabanı tahkim etmek, oy kaybını engellemek için yapıldığında, hem dışarıda aşınıyor, inandırıcılığını, güvenilirliğini, öngörülebilirliğini yitiriyor, hem de içeride bir müddet iş yapsa bile, taban tahkimatında işe yarasa bile, onun da bir raf ömrü, onun da bir kullanım ömrü var. Bir müddet sonra o artık içeride de işe yaramamaya başlıyor. Bütün bu U dönüşlerinden bizim öğrendiğimiz o. Ha, gelelim şimdi, niçin biz kurumsal olarak, yani büyükelçiler vasıtasıyla, dışişleri bakanları vasıtasıyla, liderler vasıtasıyla açıktan bu görüşleri yapmıyoruz da alt düzeyde, istihbarat elemanları düzeyinde, askerler düzeyinde, sınırda gizli kapaklı olarak bu işi yapıyoruz. Ya da araya aracılar koyarak bu işi yapıyoruz işte. Türkiye-Suriye ilişkilerinde ne diyoruz? Putin aracı olsun, Lavrov aracı olsun, gitsin Esad'a desin ki. Şimdi bütün bunlar yanlış. Eğer biz komşularımızla, ama sınır komşularımızla, ama ikinci halkadaki sınırımızda, sınırdaş olmasak da hemen yakınımızda, yamacımızdaki komşularımızla eğer alt düzeyde konuşacaksak, eğer diğer devletlerin, orta ölçekli ya da büyük ölçekli devletlerin aracılığıyla, kuryeliğiyle, sözcülüğüyle konuşacaksak, bir kere bu baştan yanlıştır. Bunu düzeltmek gerekir. Yani işine gelince Osmanlı geçmişiyle övünüp, yeni Osmanlıcılığa heves edip, ne o Abdülhamitçilik yapıp, işine gelince de komşularıyla teması olmadığından, komşu devletlerde büyükelçisi olmadığından dolaylı başka devletler aracılığıyla ya da alt düzeydeki bürokratlar, teknokratlar aracılığıyla ilişki yürütmek sağlıklı değil. Her türlü manipülasyona açık, her türlü yanlış anlaşılmaya açık bir ilişki. Ama dediğim gibi artık iç siyasetle dış siyaset o kadar birbirine kötü şekilde karıştı ki ve dış siyaset tamamıyla içeride bir propaganda malzemesi olmak amacıyla iç siyasette araçsallaştırılarak o denli kullanıldı ki hem bunun kullanım ömrü bitti, raf ömrü tükendi, hem de artık ipin ucu kaçtı. O yüzden ben görünür gelecekte bu tür görüşmeler devam etse bile alt düzeyde ya da biraz daha orta düzeyde çok sağlıklı ilişkiler kurulabileceğini düşünenlerden değilim.
Evet. Bir de tabii şimdi o kadar acayip ki diplomasi sanki çok yoğunlaştırılmış gibi ama diplomasi Cumhurbaşkanı'nın video konferansa telefonla görüşmelerine indirgenmiş gibi bir hisse kapılıyorum. Çünkü Türkiye ile Yunanistan arasında mesela görüşmeler olacak hani diyelim ön koşulsuz filan da deniliyor hiç taviz vermemekle birlikte. Ama bunu NATO askeri komitesi üzerinden yapıyoruz. İşte Mısır'la bilmem ne oluyor ama bunu istihbaratçılar üzerinden yapıyoruz. Yani böyle bir anda her şey militarize edilmiş bir şablonun içerisine giriyor. Bu bilinçli mi yapılıyor sevgili Barış dostlar? Hakikaten bir acayip bir şey çünkü. Yani Türkiye'de ben bunca senedir Türk dış politikasını takip eden bir insanım. Hiç hatırlamıyorum bu kadar askerileştirilmiş bir çerçeve.
Şunu saptamak durumundayız ki askerler diplomatların arkasında olurlar, önünde değil. Askerler siyasetçilerin, devlet adamlarının arkasında dururlar, önlerinde durmazlar. Bir kere bu bir yanlış. İkincisi Yunanistan 18 adamızı, iki kayalığımızı işgal ederken hiç bu işler akılların ucundan geçmiyordu. Güney Kıbrıs Rum yönetimi komşu devletlerle Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması imza ederken hiç bunlar oralı değillerdi. Ha demek ki burada bir mesele var. İkincisi NATO kapsamındaki görüşmelerden hiç mi iyi sonuç çıkmaz? Neden? Çünkü NATO kimi siyaset bilinci meslektaşlarımızın bu liberal gazetecilerin iddialarının aksine bir savunma ve güvenlik örgütü değildir. Bu koca bir yalandır. Palavradır bu. NATO ABD emperyalizminin işgal ve saldırı örgütüdür. Dahası sadece ABD'nin hasım ya da rakip devletlerine karşı değil, NATO üyesi ülkelere de nizam vermek, çekidüzen vermek, NATO'daki ABD'nin sözde müttefiklerini de hizaya sokmak için yapılandırılmış, sadece savunma ve güvenlik boyutu olmayan, aynı zamanda daha fazla ideolojik boyutu bir ekonomi politiği olan bir örgüttür. O yüzden ben NATO kapsamındaki hiçbir görüşmeye itimat etmem. Dahası var. Tarih de bize şunu göstermiştir ki o tür meseleler böyle uluslar arası hale geldi mi? Komisyonlarla yürütüldü mü? Bunlardan bir netice elde edilmez. Mesela bizim hepimizin 1815 meşhur Viyana Kongresi'nden bildiğimiz bir Metternich vardır. Önemli bir devlet adamıdır Metternich. Metternich'in meşhur sözüdür. Der ki ben bir meseleyi işin içinden çıkılmaz hale getirmek istediğimde, bir sorunu sürüncemede çözümsüz bırakmak istediğimde her zaman komisyonlara havale ederim. O yüzden ben NATO çatısı altında askerlerin ya da sivillerin, diplomatların yapacağı bu istikşafi görüşmelerden hiçbir şey çıkacağını düşünmüyorum.
Evet. Son bir soru, bir iki dakikam daha var sevgili Barış dostlar. Özellikle Arap dünyasında İsrail'in yeniden Arap ülkeleriyle barıştığı bambaşka bir sürece giriliyor. Obama yönetiminin öngörülerinin aksine Trump tırnak içerisinde böyle bir başarı kaydetmiş gözüküyor İsrail'le bu barıştırmayı sağlamak bağlamında. Ve Türkiye'nin Arap coğrafyasıyla ilişkileri berbat. Yani halkları baz alıyoruz deniliyor ama Arap halklarının Türkiye'yi ne kadar ciddiye aldığını da kimse bilmiyor. Bu Arap dünyası özellikle kınama yayınladı en son Suriye, Libya, Irak'taki Türk varlığına ve yeni Osmanlıcılığa. Araplarla ilişkileri de nasıl değerlendirdiğini almak istiyorum. Bir iki dakikam var, toparlayarak alabilirsem çok sevinirim.
Araplarla ilişkiler de zaten baştan büyük hayal peşinde konuşulmuştu. Hatırlarsanız Orta Doğu'nun sözcüsüyüz, İslam aleminin öncüsüyüz, Sünni Arapların deriz gibisinden aklı hayale gelmedik. Tamamen gerçeklerden kopuk sözler edilmişti. Bunun sıfırla çarpıldığı görüldü. Bakınız İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'le ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin anlaşmalar imzaladı. Bir zamanlar aramızın ballı börekli, çörekli olduğu Suudi Arabistan'la ilişkilerimiz son derece gergin. Katar'ın bile her ne kadar Katar tarafından resmi ağızdan yalanlansa da bu Birleşik Arap Emirlikleri Bahreyn hattından sonra ilişkileri normalleştirmek için sıraya girdiği yönünde yabancı ajanslara haberler düştü yalanlanmakla beraber. Bu neyin göstergesi? Bu kadar Arapçılık yapan, bu denli Osmanlıcılık yapan, bu kadar Sünni mezhepçilik yapan bir kadronun İslam alemini de Orta Doğu'yu da Arapları da hiç mi hiç tanımadığının kanıtlarından sadece bir tanesi. Kaldı ki efendim Arap sokaklarında biz böyle şanlıyız, şöyle ünlüyüz, biz seçime girsek Arap liderlerden daha çok oy alırız şeklindeki lafların da hiçbir gerçekçi tabanlı olmadığı görüldü. Ve bir şey daha görüldü bu süre zarfında. Araplar kendi aralarında ne kadar büyük gerilim yaşarlar ise yaşasınlar. Suriye, Mısır vesaire. Körfez Arapları adı geçen Suriye ile ne kadar dalaşırsa dalaşsınlar. Sonuçta onlar Arap olmayan bir devletin, bir milletin Arapların iç işine karışmasında asla doğru bulmazlar.
Evet.
İşte bakınız Türkiye'nin Irak ve Suriye ilişkin askeri anlamda çok haklı, çok doğru, çok meşru hamleleri Arap Birliği'nden ters tepti. Yani ABD Arap coğrafyasını işgal ettiğinde gıkı çıkmayan, hatta alkışlayan Arap devletleri, ABD Afganistan'ı işgal ettiğinde, İran'da darbe yaptığında, Irak'ı işgal ettiğinde, Suriye'ye çullandığında, Libya'yı işgal ettiğinde gıkı çıkmayan Arap devletleri söz konusu Türkiye'nin haklı, meşru askeri harekatları olduğunu hemen bir araya geldiler. Bu Arapların bakışını gösterdiği gibi 57 üyeli İslam Konferansı Örgütü'nün, 22 üyeli Arap Ligi'nin, diğer adıyla Arap Birliği'nin de uluslararası ilişkilerde, küresel diplomatide hiç mi hiç ağırlığının, itibarının, saygınlığının, caydırıcılığının olmadığını kanıtladı bir kez daha.
Peki. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili Barış Dostlar değerlendirmelerin için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Evet efendim, Türk dış politikasını tam da AB zirvesi öncesinde değerlendirmesini aldık Profesör Barış Dostlar'dan. Wishbone Ash'ten Leaf and Stream'le bugün veda edelim. Size yarın görüşmek üzere, hoşça kalın. Find myself beside a stream of empty thought, like a leaf that's fallen to the ground. Yesterday looks so sad. Wait your breath of spring again. Far beyond the hills where earth and sky will meet again. A shadow's like an opening hand, which holds the secrets that I've yet to find.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.